Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Ordubehş 1400, Hicri Kameri 27 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimli olmayız 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenine ve günün siyasi yorumların ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Batı Asya Gelişmeleri ve Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kudüs gücünün saha otoritesi ve gücü İran'ın diplomatik başarıları kaynağıdır dedi. Tüm General Musevi, Siyonist rejimi çöküşünün etkileri ortaya çıktı dedi. Irak Başbakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Irak hükümetinin hamisi olduğunu söyledi. Irkçı İsrail'in Kudüs'e düzenlediği saldırılarda 29 çocuk yaralandı. Türkiye'de son 50 senenin en kurak yılı. Türkiye'de koronadan son 24 saatte 283 kişi de hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Afganistan Meclis Başkanı'na gönderdiği mesajda başkent Kabil'deki terör saldırısını kınadı ve alçakça suikastlerin Afgan halkının iradesi üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını vurguladı. İran Meclis Başkanı Galibaf mesajda suikastlerin dost Afganistan halkının iradesinde etkisinin olmayacağını belirterek, bu gibi korkakça saldırıların Afganistan'ın kalıcı güvenliğinin gerçekleşmesi, bu ülkenin kalkınması ve yeniden yapımını ve geleceğini etkileyemeyeceğini bildirdi. Galibaf mesajda Ramazan ayı boyunca terörist saldırıların düzenlenmesinin Afganistan halkını son derece rahatsız ettiğini belirterek, bu terör olayında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve kalanlara sabır diliyorum dedi. Cumartesi günü Kabil'in batısında Seyyid-i Şuheda okulunun önünde düzenlenen terörist saldırısında ölü sayısı 58'i geçerken 150'den fazla kişi de yaralandı.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki değerli diplomatik başarılarının kaynağı olarak İslam devrimi muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün gücü ve saha otoritesinin olduğunun altını çizdi. Muhammed Cevat Zarif, İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinin sorularına cevap vermek için dün yaptığı açıklamada, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'na bağlı General Kasım Süleymani Kudüs gücünün IŞİD'in tekfiri teröristlerine karşı mücadelede gösterdiği çabaları hatırlatarak şöyle dedi. Devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü ve özellikle General Şehit Süleyman'ın gücü ve saha otoritesi Batı Asya bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli diplomatik başarılarının kaynağıdır dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca kritik ve kararlı zamanlarda, hassas zamanlarda İslam İnkılabı rehberinin talimatlarının son derece açık ve önemli olduğunu belirterek başta dış politikada olmak üzere bu gibi talimatların sistemin tüm ayaklarında uygulanmasına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Viyana nükleer müzakerelerinin durumu hakkında ise İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerine müzakerelerin son durumu hakkında bilgi verdi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantıları 2 Nisan 2021 tarihinden itibaren Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamış bulunuyor.
Haber kaynakları pazar gecesi bazı isyancıların Irak'ın Kerbela kentinde İran İslam Cumhuriyeti konsolosluğuna saldırdığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre haber kaynakları isyancıların İran konsolosluğunun dış duvarına ateşe verdiğini bildirdi. Irak Haber Kanalı haberini bildirdiğine göre Irak güvenlik güçleri de isyanculara karşı harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda Irak'ta isyancıların Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı Arap ülkelerinin büyükelçilikleri kanalıyla önemli miktarda para aldığı bildirilen isyancılar daha önce de İran İslam Cumhuriyeti'nin Basra ve Necef'teki konsolosluklarına saldırmışlardı. Son zamanlarda bazı analist terörist grup IŞİD gibi terörist odaklar kanalıyla gelişmekte olan İran-Irak dostluk ve stratejik ilişkilerinin bozulmasını hedeflendiğini bildirerek buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtmekteler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Komutanı bebek katili gayrimeşru işgalci rejim İsrail'in gerilemesi ve çöküşünün etkilerinin ortaya çıktığını belirterek güç dengesini Filistin lehine değiştirmenin umut verici örneklerin bulunduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Hatemül Enbiya Müşterek Hava Kuvvetleri Komutanlarına Tuğgeneral Kadir Rahimzade'nin atanmasıyla ilgili merasimde yaptığı konuşmada bu yılki Kudüs günü diğer yıllardan farklı bir direniş ve umut günü oldu dedi. Tümgeneral Musevi, Siyonist rejimin önümüzdeki 20 yılda görülemeyeceğine dair samimi sözlerin işaretleri görülüyor ve tüm bunlar direniş güçlerinin büyümesinin ilk sonuçlarıdır, dedi.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, İranlıların gerçekçi olduklarını ve Irak hükümetini desteklediklerini, bu zamana kadar ortaya koydukları çabalarıyla gösterdiklerini söyledi. Irak Başbakanı Kazemi, İran'ın her zaman Irak hükümetini desteklediğini belirterek Irak'ta hükümetlerin zayıflamasına engel olduğunu söyledi. Irak Başbakanı, İran'ın daha önce de Irak'ın stratejik ortağı olarak belirterek İran'ın Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadeledeki yardımlarına da teşekkür etti. El-Kazemi, terör rejimi İsrail'in cinayetlerine ve Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıyı kınarken böyle bir rejimle ilişkilerin kurulması ve normalleştirmesinin kabul edilemez bir girişim olduğunu söyledi.
Suriye Başmüftüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin büyükelçiliğini kapatıp yerine Filistin büyükelçiliğini açarak Filistin davasına bağlılığını gösterdiğini söyledi. Suriye Başmüftüsü Şeyh Bedrettin Hassun, dün Dünya İslami Uyanış Meclisi tarafından düzenlenen Kudüs gücü ezilenlerin günü çevirmesi oturumunda Kudüs'ün hiçbir saldırgan ve zalimin kalamayacağı bir yer olduğunu söyleyerek zulüm yolundaki herkesin bu topraklarda yok olacağını, zira bunun Allah'ın vaadi olduğunu söyledi. Suriye müftüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e destek olmak için adımlar attığını ve İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı'nın lideri İmam Hümeyni'nin Filistin meselesinin her zaman canlı kalması için Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü ilan ettiğini de hatırlattı. Hassun, Filistin'e gelen saldırganların hiçbir ilahi dine bağlı kalmadığını, aksine onların bütün derdinin İslam dinini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, onların Müslümanların ve Hristiyanların yeryüzünde kalmasını istemediklerini ve El-Aksa camisini yıkmak istediklerini söyledi. Suriye baş müftüsü, Siyonist saldırganların bu topraklara Filistinleri köle yapmak için geldiklerini ve bu şekilde insani ve ahlaki değerlerin onlar için hiçbir değerinin olmadığını söyledi.
Siyonist rejim bu sabah Gazze şeridini toplarla hedef aldı. Irna'ya göre Filistin medyası işgalci rejim İsrail topçularının Gazze şeridinin güneyindeki Revan doğusunu ve Gazze şeridinin kuzeyindeki Beytillahya ve Beytahanun bölgelerine hedef aldığını bildirdi. Yaralanma veya ciddi hasarlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada dün akşam Filistin haber ajansları Gazze çevresindeki tüm Siyonist yerleşim yerlerinde alarm zillerinin çaldığını bildirdi. Daha önce Siyonistler Gazze şeridinden Gazze çevresindeki Siyonist yerleşim yerlerine birkaç roket atıldığını bildirdiler. Siyonist İsrail ordusu demir kubbe sisteminin Gazze'den atılan en az 4 roketi durdurduğunu da iddia etti.
Filistin direnişinden ve intifada güçlerinden korkan Siyonist İsrail ordusu tüm cephelerde tam ölçekli savaşa hazırlanmak için en büyük tatbikatına başladılar. Irkçı İsrail'in tatbikatının ana hedeflerinden biri, işgal altındaki bölgelerin güney, kuzey ve doğu sınırlarından eş zamanlı olarak büyük miktarda füze ateşlemesine karşı koymaktır. Terör rejimi İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Kuhavi, Kudüs ve Batı Şeria'daki kritik duruma rağmen tatbikat tarihi ertelenmemeli ve aynı zamanda Siyonist ordu kendisini herhangi bir olasılıkla veya senaryoyla yüzleşmeye hazırlamalıdır, dedi. Tatbikatın haberi, Hezbollah'ın terör rejimi ile savaş 2006 yılındaki 33 günlük savaştan bu yana görülmemiş büyüklükte bir tatbikat olduğunu söylemesinin ardından geldi. Lübnan Hezbollah Genel Sekreteri Nasrullah Cuma günü Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, düşman tatbikatlarının başladığı pazar sabahına itibaren direniş güçlerinin düşmandan uzaklaşarak sakin ve uygun adımlar atacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF dün gece yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde terör rejimi İsrail'in Kudüs'e düzenlediği hava saldırılarında en az 29 çocuğun yaralandığını belirtti. İRNA Ajansı'na göre UNICEF işgal altındaki Kudüs kentinde aralarında bir bebek dahil en az 29 çocuğun İsrail çatışmalarında yaralandığını, 8 çocuğun Siyonistler tarafından gözaltına alındığını bildirdi. UNICEF, Siyonist rejimi çocuklara yönelik şiddet kullanmaktan kaçınmaya ve gözaltına alınan tüm çocukları serbest bırakmaya çağırdı. Siyonist rejimin Kudüs'ü Yahudileştirme planlarına karşı Filistin protestoları ve Şeyh Cerrah mahallesini ele geçirmesi ve Filistinlerin buradan çıkarılması dahil Siyonist provokasyonlar yoğunlaşırken Siyonist güçler ile Filistin halk arasında çatışmalar yoğunlaştı. Filistin Kızılay Cumartesi günü Irkçı İsrail'in Filistinlere yönelik yeni bir saldırısında 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin İlkassam Tuvayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kudüs halkının Mescid-i Aksa'da işgalcilere karşı ortaya koyduğu direnişe övgüde bulundu. Ebu Ubeyde, Kudüslülere seslenerek Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da nöbet tutan halkımızı selamlıyoruz ve onlara diyoruz ki İzzettin İlkassam Tugayları Başkomutanı Muhammed El-Dayf size söz verdi. O asla sözünden dönmez, dedi. İşgal yönetimi Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinli onlarca aileyi evlerinden çıkarıp tehcir etmek istiyor.
Öte yandan Suudi Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim İsrail'in Kudüs'teki girişimlerine karşı olduğunu belirterek Riyad'ın Filistinlerin Kudüs'ten sürülmesine muhalefet ettiğini söyledi. El Arabiye internet sitesine göre Suudi Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın ırkçı İsrail'in Kudüs'teki Filistin evlerini boşaltma ve egemenliğini onlara dayatma planını kabul etmediğini bildirdi. Suudi Dışişleri Bakanlığı her türlü tek taraflı eylemi, uluslararası hukukun ihlali ve barış sürecini yeniden başlatma ve bölgede barış ve güvenliği bozma fırsatını ihlal eden bir eylem olarak kınadı. Suudi hükümeti ayrıca Filistin halkının yanında olduğunu, Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak için her türlü çabayı desteklediğini bildirdi. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Ürdün'de terör rejimi İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırısını kınayan açıklamalar yaptılar.
İşgalci rejim İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı Ramazan ayının ilk gününde başlattığı saldırılar devam ederken bu saldırılara dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de tepkiyle karşılandı. Sokaklara dökülen İngilizler Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını protesto etti. Yaklaşık 5000 kişi Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 numaranın önünde bir araya gelerek Özgür Filistin, Terörist İsrail ve 1948'den bu yana nefes alamıyoruz yazılı pankartlarla ırkçı İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundular.
Türkiye Şii Müslümanların tanınmış isimlerinden Selahattin Özgündüz, Dünya İslam'ı Uyanış Meclisi'nin sanal toplantısında yaptığı açıklamada Vahabi ideolojisinin birçok ülkede terörizm oluşturduğunu söyledi. Dünya İslami Uyanış Meclisi'nin sanal toplantısında konuşan Selahattin Özgündüz, bütün Müslümanlar Kudüs'ün ıstırabını çekiyor ve orası özgürleştirilmelidir dedi. Özgündüz, bazı ülkelerin maskelerini çıkarıp iki yüzlü yüzlerini göstererek şu anda Bahreyn ve Yemen'de büyük baskılara tanık oluyoruz dedi. Özgündüz, Vahabi ideolojisinin birçok ülkede terörizmi tesis ettiğini belirterek dini çatışma dedikleri terör saldırılarının ana hedefi Müslümanlardır dedi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugüne kadar eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, ikisi bölgede yönetici düzeyde terörist etkisiz hale getirildi dedi. Buna son olarak Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman eren operasyonlarda toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu diyen Soylu, 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8000 mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Eren operasyonlarında ise Ocak'ta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Yine şunu ifade etmem gerekir ki eren operasyonlarında 10 kişilik bir terörist grubu etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Güvenlik bu ülkenin en önemli altyapılarından birisidir ifadelerini kullandı.
Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı yağış raporuna göre Doğu Anadolu'da %76, Güneydoğu Anadolu'da %90 azalışlarla son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü. Yağışların Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamına yakında normallerine göre %80'den fazla azaldığı açıklandı. Batı Karadeniz sahil kesimi ise Kırklareli'nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise %100'den fazla artış gösteren bölgeler oldu.
Türkiye'nin 9 Mayıs 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 283 kişi yaşamını yitirdi. 15.191 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 25.694 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.716.918'e yükseldi.
Amerika'nın salgınla mücadelede en yetkili ismi olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kurumu Müdürü ve Başkanı Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, COVID-19 ölümlerinin olduğundan düşük sayıldığını kabul etti. Washington Üniversitesi'nin hesaplaması için benim düşündüğümden biraz daha fazla diyen Dr. Fauci, bununla birlikte resmi rakamların olandan az olduğunda kuşku yok ifadesini kullandı.
Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği Şeyh'in Zayed kitap ödülünü kabul etmeyeceğini açıkladı. Kararına gerekçe olarak ödülü veren kuruluşla mevcut siyasi sisteminin ilişkisini gösterdi.
Ve son haberimiz, Amerikan medyası dün Arizona'nın Phoenix şehrinde bir otele saldırı düzenlendiğini, bir kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Arabistan'dan, İran ile diyalogların zaruretine vurgu başlığını taşıyor. İran ve Suudi Arabistan arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin tam olarak kesilmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen şimdi de iki ülke arasında yeni temas hatları kurulmuştur. Reuters Haber Ajansı bu husustaki raporunda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı makamlarının açıklamalarına değinerek Tahran ile Riyad arasında başlatılan diyalog sürecinin devam edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de daha önce 19 Nisan'da İran ve Suudi Arabistan arasında diyaloglar hususunda yayınlanan haberlere ilişkin şöyle demişti. İran İslam Cumhuriyeti Suudi Kraliyet ülkesiyle diyalog yapmaktan her zaman memnuniyet duymuş. Bu diyalogları iki ülke halkının bölge istikrarı ve barışının lehine olduğunu düşünüyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da son dönemde El Arabiye kanalına verdiği demeçte ülkesinin komşu İran'la iyi ilişkiler kurabileceğini umut ettiğini bildirmişti. Bu yaklaşımlar birkaç açıdan bölgedeki gerilimleri azaltmakta etkili olabilir. Riyad'ın İran ile müzakere ve gerilimleri giderme yaklaşımının incelenmesine göze çarpan en önemli hususlardan biri, Suudi yetkililerin bölge ülkelerinin Suudi Arabistan siyasetlerinden uzak durma ve bu yöndeki taleplerine gerçekçi bakmaya başlamasıdır. Bu açıdan bölgedeki önemli nokta kriz düzeyinin azalması Riyad için önem taşıyor. Hatta stratejik önem taşıdı bile söylenebilir. Siyasi meseleler uzmanı Kamran Kerem'i bu kriz odak noktasında birinin Yemen kriz noktası olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor. 6 yıl yıpratıcı savaşın ardından Riyad, Suudi Arabistan'ın bütçesinin önemli bir kısmını hem de petrol fiyatlarının düştüğü bir sırada yutan bu savaşta görece bile sayılacak kazanım elde edemedi. Bu girişim sadece Husilerin farklı cephelerde güçlenmesine yol açtı. Kuşkusuz Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki mevcut durumu doğru kavraması, gerilim yaratma ve kriz doğurma stratejisinin hiç kimsenin işine yaramadığını anlamasına yardımcı olmuştur. Bu durum Suudi Arabistan'ın yaklaşımını değiştirmesi ve yanlış tavırları ve hatalarını telafi etmeye çalışmasına yol açmıştır.
Öte yandan bölgede güç denklemlerinin değişmesi ve direniş ekseninin etkinliğinin artması da Suudi Veliahtı'lı yeni yaklaşım edinmeye götürmüştür. Bu bağlamda Suudi Veliahtı da bölgedeki maceracı serüveninin sona erdiğini biliyor. Deneyimler ise Amerikan müdahaleleri ve yabancıların bölge içi meselelerine karışmasının güvensizlik ve kaynakların heba edilmesinden başka bir sonucu olmadığını göstermektedir. Bu bileşenlerin toplamı göz önüne alındığında Suudi Arabistan'ın geçmişteki yaklaşımını değiştirerek bölgede gerilimlerin azaltılması için zemin hazırlanması beklenmektedir. Tabii ki bu alanda başarılı olmak Siyonist rejimin bölgedeki yıkıcı rolü gibi değişkenliklere bağlıdır. Siyonist rejim İsrail, İran ve bölge ülkeleri arasındaki iyi ilişkileri kendi aleyhine, özellikle de sözde 100 yılın anlaşması aleyhine olarak addediyor. Kuşkusuz bu süreçte İran'ın çevresi güvensizleştirilmeye çalışılacak ve İran'ın bölgesel nüfuzu ve etkinliği de ters yüz gösterilmeye çalışılacaktır. Bu ise Siyonistlerin istediği mükemmel bir senaryodur. Ancak bu komplo senaryosu her yönüyle yenilgiye uğramıştır. Şimdi de tüm bölge ülkeleri için Amerika ve İsrail'in yıkıcı rolü ispatlanmıştır. Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki varlığı ve Suriye, Yemen ve Fars Körfezi bölgesine yönelik müdahaleleri bölgedeki istikrarsızlığı artırmış ve terörizmi de beslemiştir. Şimdi Amerika bölgeden çıkmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Zaten bu bölge ülkelerinin istediği bir husustur. İran'ın dış siyaseti de komşuları ile dış müdahaleler olmadan iyi ilişkiler kurmaya dayalıdır. Güvenlik hususunda da İran bölge ülkelerin Hürmüz Barış Planı bölge ülkelerine sunmuştur.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Britanya'da seçim sonuçlarının açıklanması etrafında. Son 50 yılda birkaç seçimin eş zamanlı olarak düzenlenmesinden dolayı Britanya'nın en büyük seçimlerinin ön sonuçları açıklandı. Sonuçlar bağımsız İskoçya yanlarının parlamentoda çoğunluğu elde ettiklerini ve de Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi adaylarının büyük başarısızlıklar kaydettiklerini gösteriyor. Britanya vatandaşları Perşembe günü Galler ve İskoçya'da 143 şehir konseyi, 13 belediye başkanı, 39 komiser polis memuru seçmek için Britanya genelinde sandık başına gitti. Bu seçimler koronavirüs pandemisinden dolayı kısa bir süre için toparlanmış bir şekilde düzenlendi. Britanya'daki mevcut seçimler iki açıdan önem taşıyor. İlk olarak bu seçimlerin Başbakan Boris Johnson'ın ilk seçim düzenleme sınavı olmasıdır. Birçok uzman bu seçimlerin düzenlenmesine yönelik memnuniyet oranı, muhafazakar hükümetin koronavirüs pandemi dönemindeki performansına yönelik memnuniyet düzeyinde belirleyecektir. Başka bir ifadeyle Britanyalıların bu seçimlere katılım oranı ve seçimlerde muhafazakar partinin adaylarının oy oranları ülkenin geleceği için önemli bir kriter sayılacaktır. Bu doğrultuda yayınlanan sonuçlar muhafazakar partinin bu seçimlerde zafer elde edebildiğini gösteriyor. Bu seçimler Britanya için, İşçi Partisi için de büyük önemi var. Gerçekte Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi bu seçimlerde tekrar popülaritesini iyi düzeylere çalışmaya çıkarmaya ve Jeremy Corbyn liderliği dönemindeki kaybettikleri üyelerini tekrar kazanmaya çalışıyor. Ancak mevcut sonuçlar İşçi Partisi'nin başarısızlığını gösteriyor. Guardian gazetesi bu hususta şöyle bir yazıya yer verdi. Şimdi de Britanya İşçi Partisi lideri ve yanlışları Starmer'in iş başına gelmesinden beri yapılan değişikliklerin yeterli ve zamanında olmadığını, partiyi Jeremy Corbyn siyasetlerinden pek uzaklaştıramadığını düşünüyorlar. Şimdi de Starmer İşçi Partisi'nin öfkeli üyeleriyle karşı karşıyadır. Kim üyeler ise onun görevden uzaklaşması zaruretinden söz ediyorlar.
Öte yandan mevcut seçimlerin bir başka önemli noktası ve ikinci ekseninde İskoçya Bağımsızlık Partisi'nin Nicola Sturgeon liderliğinde kazanmasıdır. Nicola Sturgeon parlamento seçimlerini kazanması halinde İskoçya'nın Britanya'dan bağımsızlığını ilan etmek için bir başka referandum düzenleyeceğini vaat etmiştir. Açıklanan sonuçlara göre bu parti şimdiye dek İskoçya parlamentosunun toplam 129 sandalyesinden 63'ünü kazanarak diğer siyasi partilere göre en fazla oyu toplamıştır. Böylece parlamentoda çoğunluğu elde etmiş oldu. Bu yüzden İskoçya'nın bağımsızlık referandumu bir kez daha önemli ve ciddi bir mesele haline geldi. Nicola Sturgeon seçim sonuçlarının tarihini bir kazanım olarak adlandırıp şöyle bir açıklamada bulundu. Görünen o ki parlamentonun çoğunluğu bağımsızlık yanlısı partiler elinde olacak. Onlar ise demokratik kriterleri esasen İskoçya'nın ayrılması yönündeki vaatlerini yerine getirmeliler. İskoçya halkı bölgenin geleceğiyle ilgili karar verebilir. Hiçbir Britanya parlamentosu siyasetçisi ise bunu engelleme hakkına sahip değil. Bilindiği gibi İskoçya'nın 2014 yılındaki bir önceki bağımsızlık referandumu yenilgiye uğradı. Ancak şimdi de ayrılma destekçileri Brexit sonrası tüm koşulların değiştiğini ve bir başka referandumun düzenlenmesi fırsatının yarandığını söylüyor. Buna rağmen Johnson, İskoçya bağımsızlık referandumunun düzenlenmesine karşı olduğunu belirtiyor. Gerçekte İskoçya bağımsızlık referandumu düzenlenirse İrlandalı ayrılıkçılar da bunu yapmak için sıraya girecekler. Bu bağlamda İrlanda Milliyetçi Sinn Féin Partisi lideri Mary Lucy MacDonald şöyle bir açıklamada bulundu. İskoçya referandumu ve İskoçya bağımsızlık meselesi temel olarak tüm Britanya'da mekanizmaları değiştirecek ve Kuzey İrlanda'ya büyük etki yapacaktır. Muhafazakar parti adaylarının şehir konseyleri ve belediye seçimlerinde büyük oranda galip gelmesine rağmen İskoçya parlamento seçimleri Başbakan Boris Johnson ve Büyük Britanya için büyük ve ciddi sonuçlar doğuracak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Ordibehş 1400, İran'da Hicri Kameri 27 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 10 Mayıs 2021 Pazartesi. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Ordibehş 1368'de İranlı çağdaş yazar ve araştırmacı Doktor Seyyid Cevat Mustafavi vefat etti. Çeşitli dini bilimlerde tahsil yaparak geniş araştırmalarda bulunan Mustafavi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Meşhed Kenti İslami Bilimler Üniversitesi Başkanı oldu. Bu yetenekli bilim adamının değerli eserleri arasında Nehtül Belaga ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bağlantı, El-Kâşif, Miftâhel-Vesâil ve Usulü Kâfi'nin tercümesi ve şerhi adlı eserlerine değinebiliriz. ...50 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Ordibehş 1350'de İranlı ünlü alim Ayetullah Muhammed Kohestani Behşehri vefat etti. Ayetullah Kohestani ilk eğitimini doğduğu kentte bitirdikten sonra Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve orada Mirza-i Naini, Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde feyizler aldı. İçtihat derecesini aldıktan sonra Kohestan'a giden Ayetullah Behşehri orada halka aydınlatmaya başladı. Ayetullah Kohestani kaldığı kentte birçok okul yaptırdı ve dini ilimlerde öğrenci yetiştirdi. ...882 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Ramazan 560 tarihinde Müslüman bilim adamı ve arif İbn Arabi lakaplı Muhiddin Ebu Bekir bin Muhammed günümüz İspanya'nın güneyindeki Endülüs kentinde dünyaya geldi. 80 yaşında o dönemin ünlü kentlerinden biri olan İşbiliye'ye gitti ve orada Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve hadis öğrendi. Gençliğinden beri seyr-i sülük ve irfana başlayan İbn Arabi, 30 yaşında İslam beldelerine yolculuklar düzenledi. Ta ki buralarda bilim ve marifte büyük yetenek kazandı ve bu seferlerinde kitap yazmayı ihmal etmedi. ...332 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Ramazan 1110'da İslam dünyasının tanınmış alimlerinden Allame Muhammed Bagır Meclisi vefat etti. Hayatı boyunca birçok eser kaleme alan Muhammed Bagır Meclisi özellikle dini bilimlerde birçok eseri kaleme aldı ve bu alanda yüksek zirvelere ulaştı. ...275 yıl önce bugün 10 Mayıs 1746'da Fransız bilim adamı ve resim geometrisi kâşifi Gaspar Monge dünyaya geldi. Matematiğin yanı sıra kimyaya ilgi duyan Monge, barut ve patlayıcı maddeleri yapmakla Fransız devrimi sırasında inkılapçılara büyük katkı sağladı. Resim geometrisi olmadan modern makineler ve büyük binaların yapılmasına imkansız olduğu resim geometrisini icat etmekle kendinden büyük bir miras bıraktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
MHP'nin yeni anayasa çalışmasını bir anda açıklaması tartışma yarattı.
Karar.
Meral Akşener, ucube sistemin önünde tıkaç olmayacağım.
Yeni Asya.
Kudüs'te İsrail'in saldırıları, tahrikleri artarak devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu, 8 Mayıs tarihli Karar gazetesinde iktidarın çıkardığı krizler karşısındaki çaresizliği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Temel ve büyük problemler karşısındaki çaresizlik şöyle dursun: iktidarın siyasi sonuç üreten krizleri yönetme kabiliyetindeki eksik de giderek belirginleşiyor. Kötü kriz yönetiminin bilinen en trajik örneği İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonucunu kabul edemeyip tekrarlatmak olmuştu. Erdoğan ve ekibi o süreçte yargı, medya, iş dünyası, bürokrasi dahil bütün güçlerle yüklenmiş ama bilindiği sonuç siyasi felaket olmuştu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İşler yolunda giderken, toplum sonsuz kredi açmışken, siyasi ve moral meşruiyet rüzgarları iktidardan yana eserken AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranlık uyandıran siyasi dehası kriz zamanlarında alarm veriyor. Gerçek sorunlar karşısında, yani yönetilmesi ve toplumun ikna edilmesi gereken konularda o hayranlık uyandıran siyasi akıl görünmüyor. Tablo giderek de iktidar aleyhine hatta biriktiriyor. Hatırlayalım, yakın dönemin ikinci büyük kriz yönetim felaketi eski Hazine ve Maliye Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'nı tam anlamıyla çaresiz bırakan belli belirsiz istifasıydı. İstifanın nihayetlenmesi günler sürdü ama iktidar üzerindeki etkisi hala sürüyor. Merkez Bankası başkanlarının birinin gidip diğerinin gelmesi, düşük faiz sloganı yükseldikçe faizin artması, iktidarın ürettiği ve yönetemediği krizlerin en uzun ömürlüsüdür. Sağlık ve hastane altyapısına büyük paralar harcayan Türkiye, salgın döneminde hasta tedavisinde başarılıyken bu olumlu tablonun siyasi kararlarla bozulması kötü yönetim örneğidir. Açma kapanmalarda bir türlü doğru karar verilememesi, esnaf kepenk kapatırken iktidar partisinin dolu dolu kongreler yapması, market genelgeleri kötü kriz yönetimleridir. Salgında eğitimin tümden ihmal edilmesi, dar gelirli kesimlerin apaçık ihmal edilmesi de öyledir. Sorunun büyüklüğünü görmüyor olamazlar ama buna rağmen önlem alamamak çaresizliktir. Erdoğan ve kadroları bunu yaşıyor. Yapay, göstermelik ve sloganla yürüyen gündemler değil, gerçek ve yakıcı sorunlar karşısında çaresizlik. Bütün açma kapama politikasının turizme göre ayarlanmasından sonra bu krizi yönetmek adına ülkeyi yalvarıp yakarır duruma düşürmek de başka çaresizliktir. Ülkeyi aşılama konusunda sorun yaşarken üstelik Dışişleri Bakanı'nın turisti gören herkesi aşılayacağız demesi, gerçek bir sorun karşısında yetersiz politik kapasitenin fotoğrafıdır. 128 milyar dolar rezervi buharlaştırmak krizlerin krizidir. Skandal ortaya çıktığında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar kanadından yapılan açıklamalar kötü birer kriz yönetimi belgeleridir. Çek yasası da iktidarın kendi kendini ürettiği bir krizdir. Bunu telafi etmek için önce açıklama yapmak, sonra kanunu çiğneyerek genelge yoluyla sorunu çözmeye çalışmak kötü kriz yönetimidir. daha önce olmayan veya çok az olan veyahut olsa da usulünce üstesinden gelinen krizler şimdi iktidara ayak bağı oluyor. Günlerce, haftalarca içinden çıkılamaz krizlere dönüşüyor. Başka bir kriz çıktığı için unutulanlar dışında son dönemde üstesinden gelebildikleri kriz bulunmuyor. Bir vakitler iktidarın garantili, tartışılmaz ve takdir gören siyasi üstünlüğü gerçek krizler karşısında artık çok kolay sınav kaybediyor.
Cevher İlhan 8 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde turiste tam güvence ama başlıklı yazısına yer veriyor. Baştan beri bir tek Çin aşısına bağlı kalınıp aşı çeşitliliğine gidilmemesiyle aşı teminindeki fiyaskoda ve apar topar zincir marketlere getirilen temel ihtiyaçlar dışındaki maddelerin satılması yasağında açığa çıktığı gibi salgınla mücadelede Türkiye'de tam bir garabet sergileniyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çalışanların %60'ının çalışmaya devam ettiği 3.980.000 kişiye çalışma belgesinin düzenlendiği büyük fabrikalarda yüzlerce binlerce çalışanın iç içe çalıştığı işçilerin toplu taşıma araçlarıyla taşındığı özellikle büyük şehirlerde caddelerin tıklım tıklım dolup trafiğin tıkandığı marketlerin ve hatta son bir düzeltme ile semt pazarlarında açıldığı tuhaf yarım yamalak tam kapanmada bir dizi çelişki ile muallel. Belli ki günübirlik emrivakilerle hiçbir ekonomik ve sosyal desteğin altyapısı olmadan ve hazırlığı yapılmadan tam kapanmaya gidilmiş. Bu perdede geçen Haziran'dakine benzer yine turizm için bir algı operasyonuna hesabına 11 bine inmişken 60 bini aşan günlük vaka sayısının yeniden 5 bine, 10 bine inmesinden bahsediliyor. Dahası Dışişleri Bakanı, Almanya'da Alman mevkidaşına güvenli turizm programımızda ilave tedbirler getirdik. Tüm turizm çalışanları, otellerde, restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil, turistlerin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız teminatında bulunuyor. Kısacası esnafın dükkanının kapatıldığı, vatandaşların evlerine kapatıldığı, sahilde gezenlere ceza kesildiği ve tirede aşı yaptırıp yaptırmadıkları test edilmeyen hiçbir denetime tabi olmadan ortalıkta serbestçe gezip dolaşan turistlere yeni güvencelerle rezervasyon çağrısı vahameti ele veriyor. Anlaşılan Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların meçhul akıbetinde görüldüğü gibi kat kat faiz, yüksek enflasyon, artan işsizlik ve artısında içi boşaltılan hazineye döviz temini peşine düşülmüş. Bu bakımdan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ülkemizi düşürdükleri duruma bakın. Biz sömürge ülkesi değiliz. Keşke para hırsı gözünüzü bürümeseydi de önce öğrencinin göreceği her öğretmenimizi aşılayabilseydiniz eleştirisi oldukça dikkat çekici.
Nuray Sancar 8 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde genelgelerden çıkan sonuç devletin genişleyen halkın daralan özel hayatı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Halk şu kapanma döneminde inzibati tedbirler, para cezaları, PCR testi, gösterme zorunluluğu, HES kodları, özel izin belgeleri gibi çeşitli yöntemlerle kontrol altında tutulurken tek adam rejiminin rütuşları biraz daha belirginleşiyor. Son bir haftada içinde yayımlanan genelgeler mesela böyle söylüyor. Genelgelerdeki Yasaklar çok konuşuldu. Yasaklar önemli ama işleyen bir hukuk sisteminde mantıksız gelebilecek her kararın bir mantık düzeninde anlamlanmasının vesilesi oldular aynı zamanda. Genelgelerin büyük hizmeti de devletle halk arasındaki ilişkinin değişen fiiline kılıf olmasında diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Genelgeler Ayasofya imamının, Diyanet İşleri Başkanı'nın, mafya elemanlarının, ilahiyat dekanlarının yaptırım içerikli konuşmalarından alıştırdığımız bir tarzı üstüne vazife olmayan konularda içtihat ilan etme cüretinin bürokrasi içinde meşrulaştığını gösteriyor. Birincilerin makam yetkisini haksız genişlettiği ve şahsi haddini aşabildiği yerden ikinciler de nemalanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, il hısıl sıha kurulları ve valilerin sahip oldukları genelge çıkarma yetkisini Ayasofya imamı kafasında kullanması bundandır. Müdürlüğün kolluk personelinden kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesi, talebinin özel hayatın gizliliğinin ihlali, yasasına dayandırılması ve böylece anayasadaki hak ve özgürlükler bahsinin polis lehine çarpıtılarak yeniden yorumlanması, önce güvenlik, genel olarak da toplam bir bürokrasi için yeni bir hareket alanı açıyor. Yurttaşın hareket alanı daralıyor ama türbe gezerken ellerini arkada bağladığı için şikayet edilen İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermeyeceğini söyleyen Soylu, bana göre suç diye ekleyebiliyor. Yargı, bürokratın şahsım kriterlerinin işi özel hayatının konusu haline gelebiliyor. Böylece polis müdahalelerini görüntülemeyi sorun haline getiren emniyet genelgesi sadece yasak koymuyor, özel alanla kamusal alan, hak ve özgürlüklerle kısıtlamalar arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Bu bulanıklık güvenlik güçlerinin yurttaşla yasanın hizalamasından muaf olarak karşı karşı gelmesi demek. Buna karar veren de yeni bir yasa uyduran da emniyetin kendisi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Kudüs'te yaşanan gelişmeler.
Netanyahu'nun kabineyi kuramaması
ve Suud heyetinin Suriye ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Dünya Kudüs Günü arifesinde Siyonist askerlerle Filistinliler arasında çatışmalar iyice tırmandı. Kudüs'te çatışmalar en çok Şeyh Jarrah mahallesinde yaşandı. Kudüs'ün Şeyh Jarrah mahallesini Filistinli sakinler 1948 yılında ve Filistin'in işgali sırasında atalarının topraklarından atılan insanlardır. O dönemde Ürdün Devleti Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinin hakimiyetini kendi elinde tutuyordu. Buna göre söz konusu Filistinli aileleri Kudüs'ün Şeyh Jarrah mahallesine yerleştirdi. Şimdi bu Filistinli ailelerin Şeyh Jarrah mahallesine yerleşmelerinin üzerinden 70 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Siyonist rejim Kudüs'te tüm arazilerin üzerine el atarak bu arazilerin Siyonist rejime ait olduğunu iddia ediyor ve bu arazileri Siyonistler için yerleşke inşa eden firmalara devrediyor.
İşgal altındaki Filistin'de Cuma günü yaşanan çatışmalarda Siyonist askerler Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinli Müslümanları darp etti. Filistin Kızılay Cemiyeti bu olayda en az 205 Filistinli Müslümanın yaralandığını açıkladı. Öte yandan bazı haber kaynakları Korsan İsrail mübarek Ramazan ayının 28. gününde de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinli Müslümanların bu camide namaz kılmalarını engellemek istediklerini duyurdu.
Son günlerde yaşanan çatışmaların en önemli sebebi Siyonist rejim İsrail'in Kudüs üzerinde hakimiyet iddiasında bulunmasıdır. Gerçekte Siyonist rejim bu kentte yaşayan Filistinleri zorla göç etmeye zorlayarak Kudüs'ün tümünü ele geçirmek ve Yahudileştirmek istiyor. Ancak Filistin milleti bu konuya kesinlikle karşı çıkıyor ve Kudüs'ü Filistin topraklarının tarihi ve dini kimliği ve ayrılmaz parçası biliyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Tahran temsilcisi Halit Kaddumi bu konuda yaptığı açıklamada Siyonist askerlerin son şiddet uygulamaları Kudüs'te yaşayan Filistinleri bu kentteki varlıkları tehlikeye girdiği konusunda kaygılandırdığını belirtti.
Öte yandan Korsan İsrail'in bu politikası Filistinli direniş grupları ve ayrıca birçok İslam ülkesinin Müslüman milletlerinin tepkisiyle karşılaşarak hepsi bu politikanın doğuracağı sonuçların hakkında Siyonist rejimi uyardı. Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları, Siyonist rejimi Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sakinlerine yönelik saldırılarını sürdürmesi konusunda uyardı. İzzettin Kassam Tugayları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sakinlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü takdirde direnişin eli kolu bağlı olmadığını ve düşman bu saldırılar için ağır bedel ödeyeceğini kaydetti.
Öte yandan Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahalli de Kudüs'te Cuma günü yaşanan olaylara işaretle bu tür cinayetlere karşı susmanın asla mümkün olmadığını, düşman her an direnişin cevabını beklemesi gerektiğini belirtti. Nahalli, Filistin milletinden Mescid-i Aksa'ya doğru hareket etmelerini ve Siyonist rejim Mescid-i Aksa'ya saldırmak istediği mübarek Ramazan ayının 28. gününe kadar bu camiden ayrılmamalarını istedi.
Bu arada İslam ülkelerinde birçok Müslüman Dünya Kudüs günü dolayısıyla düzenledikleri yürüyüşlerde Filistin milletine desteğin yanı sıra katil rejim İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik cinayetlerini kınayarak bu cinayetlerin doğuracağı sonuçları hakkında uyarılarda bulundu. Dünya Kudüs günü dolayısıyla en muhteşem yürüyüşlerden biri Yemen'de düzenlendi. Bu yürüyüşe Yemen'in 15 eyaletinde on binlerce kişi katılarak Kudüs ve Filistin'e desteklerini haykırdı, İsrail'e lanet okudu.
Geçen hafta Benjamin Netanyahu'nun İsrail'de yeni kabineyi kurmak üzere 28 günlük süresi sona erdi. Netanyahu bu süre içerisinde yeni kabineyi kuramadı. Bunun üzerine Siyonist rejim elebaşı Rivlin geçen hafta çarşamba günü Yer Atit Partisi'nin lideri Yair Lapid'i İsrail'de yeni kabineyi kurmaya davet etti. Konu hakkında televizyon kanalında bir konuşma yapan Siyonist rejim elebaşı Rivlin şöyle dedi. Parlamentoya giren partilerden aldığım tavsiyenin üzerine yeni kabineyi kurma yetkisini Lapid'e vermeye karar verdim. Revlin, çarşamba günü Lafid'in başbakan adayı olması için parlamentoda 120 temsilciden 56'sı olumlu oy kullandığını, gerçi o da İsrail'in yeni kabinesini kurmak için zorlu bir yolu kat etmesi gerektiğini belirtti.
Yair Lapid, Siyonist rejimde sol kanadın liderlerinden ve Benjamin Netanyahu'nun baş muhaliflerinden biridir. Fakat İsrailli bağına Siyonistler onun başbakanlığına ciddi bir şekilde karşı çıkıyor. Lapid de Netanyahu gibi yeni kabineyi kurmak ve güven oyu almak için Siyonist parlamentoya sunmak için sadece 28 gün süresi bulunuyor. Lapid koalisyon kabineyi kurmak için Siyonist parlamentoda 120 temsilciden en az 61 oy kazanması gerekiyor. Bazı haber kaynakları ise Lapid son günlerde Yemina Partisi lideri Neftali Bennett ile koalisyon hükümetini kurmak üzere müzakere ettiğini, bu ikili başbakanlık mevkiini dönemsel olarak paylaşmaya karar verdiklerini belirtiyor.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Eğer Lapid İsrail'de yeni kabineyi kurmayı başarırsa, bu rejimde ilk kez 2009 yılından bu yana Netanyahu'suz bir kabine kurulmuş olacak. Zira o yıldan bu yana Netanyahu sürekli fesat ve rüşvet olayları ile bu rejimde art arda kabineleri kurarak iktidarı kimseye bırakmamıştı. Şimdi ise Benjamin Netanyahu rakipleri de yeni kabineyi kurmamalarını, böylece Siyonist rejim 2019 yılından bu yana 5. kez erken seçimlere gitmesini umuyor. Bu senaryo Mayıs 2020'den bu yana fesat dosyalarıyla uğraşan Netanyahu'yu yine birkaç ay daha iktidarın başında tutacağı gözüküyor.
İsrail medyasına göre Lapid'in yeni kabineyi kurma çalışması asla kolay olmayacak. Zira yeni kabineyi kurmak için Neftali Bennett başkanlığındaki Yemine Partisi ve ayrıca Arap partilerle uzlaşması gerekiyor. Ancak bazı siyaset meseleleri uzmanları Siyonist rejimde yaptıkları yorumlarda şöyle diyor. Lapid hatta yeni kabineyi kurmayı başarsa bile kuracağı kabine çok kırılgan olur ve pek fazla uzun sürmez. Zira bu kabinenin parçaları siyasi açıdan birbiriyle uyumsuz parçalardır ve içinde sağ, orta, sol, Arap gibi çeşitli yelpazeler yer almaktadır. Şimdi ise konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyoruz.
Şöyle ki, Siyonist rejimin kendi içerisinde batı tür bir demokrasiden söz edebiliriz, muhalefet partileri var. Zaten sol muhalefet çok aşırı derecede Netanyahu'nun yolsuzluklarını gündeme getiriyor. Oradaki basında da yansıyor. Ve belki de dediğim gibi biz başka ülkelerden beklemedik. Yani bugün eğer sol muhalefette söylüyorsak, onlar da Siyonist rejiminin Filistinlilere karşı işgal ettikler bölgelerdeki zulümden dolayı değil, Netanyahu'nun kişisel olarak hırsızlık yaptığı, yolsuzluk yaptığı, bazen de ahlak ahlak işlere karıştığı için oradaki İsrail vatandaşı, sol gruplar ve sol hareketlerin bir tepkisiyle karşılaşıyoruz. Bu da nihayet sokağa yansıyor. Orada eskiden var olan bir maalesef var. Dönem dönem yükseliyor, dönem dönem azalıyor ama Netanyahu da bin bir tane dalevelerle ya da diyelim Bizans oyunuyla hala iktidarda kalmaya başarıyor. Burada da neyi kullanıyor? O milliyetçi söylem, şoven söylemle bazı ortada duran veya daha sağ partileri her zaman için kendine destek ayarlıyor ama bu muhtemelen belli zamandan sonra artık çökecektir. Netanyahu'nun da çok fazla uzun zamanlarda kalacağını düşünmüyorum ama Netanyahu'nun gitmekle Siyonist rejim liberalleşecek veya demokratleşecek diye de bir şey söylemek mümkün değildir. Yapısında ne derler, Siyonist bir yapı devletine sahiptir, saldırgan, yayılmacı politikaya sahiptir İsrail. Şimdi açıkçası Siyonist rejime baktığımızda onun bir iç bir de dış meselesi var. Dışarıda çıl tepkilerden çekinir, bir de içeride çıl tepkilerden çekilir her zaman yaptığı için. Şimdi kendilerince hakikaten dışarıda bir dizayn ettiler. Artık Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, daha önceden de Ürdün'le, birçok Mısır'la zaten var. İlişkiler zannetle, yani dışarıdan gelecek herhangi bir tepkiden çekinmiyorlar. Zaten onların hepsini bağlanmışlar. İçerideki bazen işte tatsız olaylar veya içeride herhangi bir Mescid-i Aksa çevresinde veya Filistin'in diğer Batı Şeria'da, Gazze'de, orada burada olan olaylar da bazen haber ajanslarına yansıyor. Haber ajanslarına yansıdığında Siyonist rejimin diğer ülkelerle olan münasebetlerinde belki o ülkelerle olan bazen bir sıkıntı yaratabilir filan diye düşünebilir. Bu nedenle içeride zaten her istediğini yapıyor. Ve İslam dünyasından bir ses çıkmıyor bu konuda. Bunlara tamamen her şey burada süt liman huzur içerisindedir diye şey yapmak istiyor. Ne derler? Uygulamaya koymak istiyor. Bir de her rejim nihayetinde işgal altındaki bölgelerinde her zaman kendine yandaş, yandaş değilse bile tarafsız, ipe sapa karışmayan yönetimler ister. Bu nedenle de zaten Mahmud Abbas yönetiminde Çinlerle zaten çok fazla bir sorun yaşamıyor. Uzun zamandan beri Mahmud Abbas'tan zaten çok bir ses çıkmıyor. Hamas'ta bir son meseleler var, orada başka bir gün konuşuruz.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Suudi Arabistan'ın bölgesel politikalarında yaşadığı çarkın devamında bu ülkenin istihbarat şefi Halid Hamidan başkanlığında bir heyet Suriye'ye bir ziyaret yaparak Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü. İki taraf ikili ilişkileri yeniden başlatmak üzere ilk adımda Suudi Arabistan'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma konusunda anlaştı. Suud heyeti ayrıca Riyad yönetimi, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi ve birliğin Cezayir'de düzenlenecek konferansına katılmasına destek verdiğini belirtti.
Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Riyad yönetimi Tahran'la Riyad arasında müzakerelerin başladığını, doğruladığını ve amacını da bölgede gerginlikleri hafifletme şeklinde açıkladı. Reuters, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Riyad Kerimli bu haberi doğruladığını ancak sonuçları hakkında yargıda bulunmak için henüz erken olduğunu, Riyad yönetimi İran tarafından yapılacak icraatı görmek istediğini, müzakerelerin sonuç vermesini umduklarını ifade ettiğini kaydetti. Reuters, Suudi Arabistan yönetimi ilk kez İran ile doğrudan müzakereleri doğruladığını ekledi.
Yine Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de geçen hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Bu konuya Suud rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki görüş ayrılıkları ve çatlakları çerçevesinde değinmek gerek. Zira bu iki rejim son bir yılda bölge meseleleri üzerinde ciddi anlaşmazlıklar yaşıyordu. Aslında tüm bu hareketler Suudi Arabistan'ın dış politika alanında iyice çark ettiğini ve bunun da birçok sebebi olduğunu gösteriyor. Riyad yönetimi dış politika alanında gerginlik bölgede çıkarlarını temin etmediğini ve bölgesel konumunu zayıflattığını düşünüyor.
Öte yandan bu çark gerçekte Amerika'nın yeni yönetiminin Suudi rejimine karşı tutumunda yaşanan değişikliklerden kaynaklanıyor. Amerika eski başkanı İktidarın başındayken Riyad yönetimine tam destek veriyor ve bu rejimle imzaladığı silah anlaşmalarıyla petrol dolarlarını geri alıyordu. Ancak Amerika'da hükümet değişince Donald Trump tarafından çok yönlü desteklenen Muhammed Bin Salman, Washington'un yeni yönetimi tarafından bölgesel politikalarını değiştirmesi için baskı altına alındı.
Suud heyetinin Suriye ziyaretini ve sebeplerini değerlendiren bölge meseleleri uzmanı Hasan Hanizade, Suud İstihbarat Şefi General Halid Hamidan'ın Suriye ziyareti ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la görüşmesi, Riyad yönetiminin başta Suriye olmak üzere bölgesel konulara bakışının değiştiğini gösterdiğini belirtti. Hanizade'ye göre Riyad'ın bu çarkı Amerika'nın baskısından kaynaklandığını belirtiyor. Bazıları da Biden yönetimi Muhammed Bin Salman'ı iktidarın başından silmeye çalıştığını düşünüyor. Her halükarda Amerika'nın yeni yönetiminin Riyad'a baskıları Suudi Arabistan'ı Tahran ile ilişkilerini iyileştirmek istediğini söyleyecek kadar değiştirdiği anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbade, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu şerif ayda herkes kendisiyle baş başa kalma fırsatı vardır. Latif sahurlar ve bu mübarek ayın eşsiz geceleri bize tavırlarımız ve ruh halimizi ele alma ve bu hususta düşünme fırsatı verdi. Tabii yılın tüm günlerinde bu tür bir sürece başvurmamız şarttır.
İslam'da insanın dönüp kendine bakması, kendini yargılaması önemli bir mevzu olarak ele alınmıştır. Dinimizin öğretilerinde de her kişinin günlük olarak belli bir süreyi düşünmeye ve yaptıklarını incelemeye ayırması tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda insan her defasında eksikliklerini ve zayıf yanlarını dikkatle incelemelidir. Bu devamlı alıştırma ise nefsin hesabı olarak adlandırılmaktadır. Bu hesaplama yapılırken günlük sorunlar ve kargaşalardan uzak durulmalı ve her amel vicdan tartısı ile ölçülmelidir.
Gerçi amellerin hesaplanması özel bir zamana has değildir. Ancak mübarek Ramazan ayı amellerin ve yıllık performansın ölçülmesi ve tartılması için uygun bir fırsattır. Ameller, söylemler ve davranışların ölçülmesi ve tartılması insanın daha dikkatli davranmasına yol açar. Tam bir hesaplama çerçevesinde insan sadece amellerini değil, fikirlerini ve niyetlerini de inceler. Böylece zarar ve ziyana yol açan, karlı ve faydalı olmaya giden nedenleri tespit eder ve gelecekteki amellerinde bu deneyimlerden yararlanır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefakar ve sadık sahabesinden Ebu Zer Gaffari'ye şöyle bir vasiyette bulunmuştur. Ey Ebu Zer! Başkalarının hesabını yapmadan önce kendi nefsinin hesabını yap. Çünkü bunu yaparak kıyametteki hesabını kolaylaştırırsın. Bir de seni değerlendirmeden önce kendin nefsini değerlendir ki kıyamet gününde hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kendini hazırla. Ardından şöyle buyurdular. Ey Ebu Zer! Nefsini sorgulayanlardan başka kimse takva sahibi olmayacaktır. Hem de ortaymış gibi kendini, nefsini sorgulayanlar. Bu sorgulama ve hesaplama sonucu içtiklerinin ve giydiklerinin nereden geldiğini bulmaya çalışanlar. Helal ve haram olduğunu bulmaya çalışanlar. Ey Ebu Zer! İlahi kurallar ve ilkelere aldırış etmeyen biri, hangi yoldan malın elde edildiğini merak etmeyen biri, Allah'tan da korkusu yoktur. Hangi yolun onu cehenneme götüreceğini de bilmezdir.
Yedâimel fadli alel ben. Ya sahibel mevâhibis seniyye, salli ala Muhammedin ve alihi hayril vera seciyye.
Muhterem dinleyiciler, geçen bölümde fidye ile sizleri bilgilendirdik. Sohbetimizin bir sonraki kısmında fitre zekatı ile ilgili konuşacağız.
Kutsal İslam şeriatına göre zekat ikiye bölünmektedir. Mali zekat ve fiziksel zekat. Mali zekat özel şartlara sahip özel mallarla ilgilidir. Bunu başka bölümde ele alacağız. Fiziksel zekat ise fitre zekatı adı ile de bilinmekte olup İslam dininin zaruri özelliklerinden biridir. Ramazan bayramı gününde verilen fitre zekatı, Ramazan bayramı akşamı güneş batarken buluğ yaşında olan ve akil olan biri için söz konusudur.
Geçen bölümde fidye ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi de fidye ile fitre zekatı arasındaki farkı ele alacağız.
İlk fark, fidyede muhakkak yemek yani ekmek, bakliyat ve benzeri şeylerin yoksullara verilmesidir. Yani sadece masraf yapmak yeterli değildir. Halbuki fitre zekatında yemek yerine karşılığı ödenebilir. İkinci fark, zekatın ayrılması yeterlidir. Ancak fidye yoksul, yoksulun temsilcisi veya velisine ulaştırılmadan geçerli sayılmaz. Üçüncü fark ise seyit olmayanların seyitlere fidye olmasında bir sakıncanın olmamasıdır. Ancak seyit olmayanların seyitlere zekat ödemesi doğru değildir.
Fidye ve fitre zekatının dördüncü farkı fidyenin süresi belli vacip bir amel olmasıdır. Ancak fitre zekatı Ramazan bayramı namazı kılınmadan önce, kılınmışsa namaz sonrasında öğleden önce ödenmeli veya ayrılmalıdır. Fidye hususunda kişi ister varlıklı ister yoksul olsun fidyeyi ödemelidir. Ancak fitre zekatı hususunda mükellef şahıs yoksulda fitre zekatı ödemesi vacip değildir. Beşinci fark ise fidye miktarının her gün için 750 gram kadar olmasıdır. Ancak fitre zekatı miktarı kişi başına 3 kilogram yaygın yerel gıdadır. Altıncı fark, fitre zekatında kişinin hem kendisi hem de velisi olduğu şahısların fitre zekatını ödemesi gerektiğidir. Ancak fidye veya kefare sadece kişiyi ilgilendirir.
Ya ilahi, ya ilahi, in akun akhtatu ev cevaztu kadri. فاعفو عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا
dolu Ramazan ayında siz değerli oruç tutanlar ile beraber olmak gerçekten büyük bir zevk ve mutluluk kaynağıdır. Ancak ne yazık ki bu fırsatın da sonuna yaklaşıyoruz. Ramazan güneşi de bu sene batmak üzere sadece bir günümüz geriye kalmıştır. Bu fırsattan yararlanıp manevi erzak toplayarak gelecek yıla Ramazan nurunu biriktirmemiz ne güzel.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ise bu hususta şöyle buyuruyor. Her sene Ramazan ayı Allah'ın yakıcı maddiyat dünyasında karşımıza çıkaran cennetin bir parçasıdır. Bize bu ilahi sofraya oturmamıza ve bu vesileyle cennete girmemize fırsat verir. Kimileri bu 30 günlük sürede cennete girerler. Kimileri de bu 30 gün bereketinden yararlanıp tüm seneyi cennete geçirirler. Kimileri de tüm ömürlerini cennette geçirirler. Kimileri de gaflet ederler. Bunlar esef husranla bakılacak insanlar. Gafiller ve sapkınlardan olmamaya çalışalım. ömrümüzün sonuna dek Ramazan cennetinde olmamız için, nurundan yararlanmamız için salih amellerimizi ve ihlasımızı sürdürmeliyiz. Salih ameli sırf Allah rızası için yapın, Allah'ın kullarının rızası için değil. Bu arzunun gerçekleşmesi ümidiyle bugüne özel duayı okuyalım.
Ey geceyi günün peşinden, gündüzü de gecenin peşinden hareket ettiren, ey bilgin, ey hikmetli, ey kralların kralı, ey büyüklerin büyüğü, senden başka ilah varlık aleminde yoktur. Bana boynumdaki damardan daha yakın olan Allah'ım, ey Allah, güzel isimler sana aittir. Tüm yücelik, azamet emareleri ve tüm mükafatlar ve ihsanlar sana hastır. Senden Muhammed ve Ali'ne salat ve selam göndermeni ve benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkarlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve Ali'ne nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Muhterem dinleyiciler, Nur Kapısı isimli dizi sohbetimizin 28. bölümünde sonuna geldik.
Ramazan ayı boyunca yapmış olduğunuz dualar ve ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, alçakça suikastlerin Afgan halkın iradesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Kudüs gücünün saha otoritesi ve gücü İran'ın diplomatik başarılarının kaynağıdır dedi. Haber kaynakları pazar gecesi bazı isyancıların Irak'ın Kerbela kentinde İran İslam Cumhuriyeti konsolosluğuna saldırdığını bildirdi. Tüm General Musevi, Siyonist rejimin çöküşünün etkileri ortaya çıktı açıklamasında bulundu. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazemi, İranlıların gerçekçi olduklarını ve Irak hükümetini desteklediklerini bu zamana kadar ortaya koydukları çabalarla gösterdiklerini söyledi. Suriye Baş Müftüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin büyükelçiliğini kapatıp yerine Filistin büyükelçiliğini açarak Filistin davasına bağlılığını gösterdiğini vurguladı. Siyonist rejim bu sabah Gazze şeridini toplarla hedef aldı. Siyonist rejim İsrail en büyük tatbikatını gerçekleştiriyor. Irkçı İsrail'in Kudüs'e düzenlediği saldırılarda 29 çocuk yaralandı. İngiltere sokaklarında halk işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti. Selahattin Özgündüz, Vahabiyet terörizmin yerleşmesine neden oldu dedi. Soylu 40 terörist etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulunduğu yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında Kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.